Herkese selamlar. Bugün açılışı ben yapıyorum. Uzun zamandır bana bir sürü mesaj geliyor bu Andre Galva'nın yediği tokatla ilgili Gordon Ryan'dan. Bu konuyla alakalı bir bölüm çekmek istedim. Birkaç tane yorum da geldi videoların altına. Gelen bir sürü soru, işte hocam siz ne düşünüyorsunuz, şudur budur. Hem bunlara genel bir cevap vermiş oluruz. Hem de aslında bence konuşulması gereken bir konu bu. Konuşmamız iyi olur. Bilmeyenler için kısa bir detay da geçmiş oluruz. Öyle başlayalım istersen. Olur. Sen daha iyi onu yaparsın. Bir başta böyle hani nedir bu konuşacağımız bugün onu bir şey yaparız, açıklarız. Bilenler zaten takip edenler Jiu-Jitsu ve MMA camiasını herhalde duymayan kalmamıştır. Ben Clubhouse'a girdim. Clubhouse'da 3 gün boyunca bütün odalarda herkes bunu konuşuyordu. Orada da bayağı konuştum ama sonra baktım her girdiğimde aynı şeyi söylüyor olacağım ama ben sustum yani. Bir kere girdim konuştum ondan sonra da devam etmedim. Böyle yalap şalap bir giriş yaptım. Yok, gayet... Sen bir daha
biz de hiç konuşmadık bu arada. Ben de düşüncelerini merak ediyorum çok. Belki hemfikir olmayacağız o açıdan da.
Olmayabiliriz.
Heyecanlıyım. Ya basitçe aslında şey gibi oldu.
Minder arkada yani orada çözebiliriz problemleri.
Yok ben orada gücüm yetmez ona da. Belki şey kuyunu kazabilirim bir başka bir şekilde falan. İnsanlar organize edebilirim.
Kuyumu kazabilirsin. Mesela işte rol ederken maç yaptık falan diyebilirsin. Öyle şey. Olur mu?
Olur. Kaydı olursa. Basitçe aslında bilmeyenler için şöyle bir özet yapılabilir. Gordon Ryan bu John Danaher'la beraber Blue Basement diye bu Gracie'lerin New York'taki salonunu temsil ediyorlar ve aslında bunlar yıllardır böyle Brezilyalı jiu-jitsuculara da bir tür savaş açmış ve sürekli meydan okuyan bir durumdalar. Gordon Ryan herhalde şu an Nogi'de dünyanın en büyüğü denebilir. Ve o bu ünvanı tasdiklemek için de aslında kemerlere bakarsak, şampiyonluklara bakarsak emekli olduğunu söylemesine rağmen Andre Galvao dünyanın en iyisi olarak bir dönem en azından hep biliniyordu. Ve bu aslında Jiu-Jitsu'da bir tür süper maç. Aslında Jiu-Jitsu'da denir mi buna bilmiyorum. Çünkü ADCC grappling dünyasındaki bir tür süper maç gibi yıllardır yapılmak istiyor. Aslında Gordon Ryan bunu sürekli push ediyor ama Andre Galvao işte 1 milyon dolar istedi. Bir şekilde başka bahanelerle bundan kaçıyor. Kuralların kendisine göre esnetilmesini istiyor falan filan. Bu işte gitgeller sırasında son yapılan bu Flow Grappling'in düzenlediği Who's Number One turnuvasında da Andre Galvao kendi takımıyla onu da kendi bir ne denir prodigy diyeceğim de ne işte en parlak öğrencisi diyeyim. Ronaldo Jr. diye bir öğrencisi var. Onunla Craig Jones'un bir maçı oldu. Craig Jones da yine bu Blue Basement'ı temsil eden dövüşçülerden biri. Bu maçın perde arkasında da Gordon Ryan da yine bir maç yaptı kardeşinin yerini doldurmak için. Andre Galvao ile Gordon Ryan karşı karşıya geldi ve Gordon Ryan iddiasına göre de Gordon Ryan ona el sıkışmak için elini uzatıyor. Galva bu tokalaşmayı kabul etmiyor. Gordon Ryan da şöyle bir Osmanlı tokatı diyeceğimiz
tam
şekilde.
Öyle değil. Tam öyle değil. Bir de bu olayın bir öncesi var. Yani bu tabii sosyal medyada bir gidip gelen mesajlaşmalar
tabii,
var.
Tabii.
Bu arada bir şey var. İşte ben kralım diyor Gordon. Andre de bir Instagram'dan şey koyuyor. Palhares'te yaptığı maçın fotoğrafını koyuyor. Ve diyor ki hayır işte kral benim. Ondan sonra aslında meydan okumalar başlıyor. O elini uzatıyor sıkmıyor ama bir yandan da orta parmağını kaldırıyor. O işte bana bunu yaptı ben de ona küfrettim falan gibi orada saçma sapan ucu işte tokat yemeye varacak bir hal alıyor. Ve buna karşılık vermiyor. İki tane tokat. Çok da ciddi böyle tokat yani. Evet. Çok istemiyorum videosunu koymak sağa sola. Hoşuma gitmiyor bu tip şeyleri promote etmek. O yüzden internetten isteyen bakabilir. Her yerde var zaten yani.
Evet.
Öyle.
Bana şey gibi geliyor zaten orada. Hani Gordon gayet tokat olay çıkartmaya yürüyor yani. Hani orada elini uzatsa sıksa bu sefer gözümün içine bakmadı diye vuracak falan gibi. Hani o çünkü bilmiyorum bana Gordon Ryan hep zaten o aşırı özgüvenli bir dövüşçü ve sürekli ses getirmeye çalışıyor. Bir şekilde Instagram kullanımı da aşırı agresif bu arada. Yani hani çok garip bir ekip onlar. Eğer fırsatınız olursa bakabilirsiniz. Yani sürekli birilerine laf atıyor. Sürekli olay çıkarmaya çalışıyor. Ve böyle politik olarak da Mesela Biden işte destekçilerine inanılmaz küfürler ediyor. Siz Amerika'yı işte bu hale getirdiniz falan filan. Çok zaten ilginç bir karakter. Ve Denner'ın da aslında bence bir anlamda garip bir öğrencisi gibi. Çünkü Denner de hiçbir şey hakkında konuşmayan böyle, o da ayrı bir sosyopat gibi duran bir herif ama bu olayda da aslında Denner böyle bir arada duruyor.
Değişik değil mi? Onunla ilgili bir sürü böyle mimiler falan yaptılar. Evet, şurada çantası evet, var evet. Ve duruyor böyle. Ama kilitleniyor mu yoksa böyle bir rahatsız bir ruh haliyle mi duruyor? Belirsiz yani.
Evet ya, o beresi falan çok bir garip bir herif ya yani.
Kilitleniyor kalıyor böyle, bir çok değişik. Ben de anlamadım onu. Çok garip bir adam.
Bodyguardlık günlerinden kalma diyorlar işte.
Aynen. Şimdi bak şöyle. Burada ben yıllardır hani hem sporun gelişimini yakından takip eden biri olarak benim gördüğüm kadarıyla bu bir 10-15 yıl içinde grappling'de, Brezilya Jiu-Jitsu'da yapı olarak çok değişti. Şimdi biz aslında Brezilya Jiu-Jitsu kökeninden geldiğimiz için şimdi olaya çok daha geleneksel bir yandan bakabiliyoruz. Ama grappling öyle değil. Mesela eskiden de öyle değildi. Eskiden de ADCC'nin ilk yapılan ADCC'lerde Brezilya Jiu-Jitsu kökeninden gelmeyen insanlar, güreşten gelen ya da işte çok da flow etmeyi bilmeyen böyle yaratık gibi adamların içeriye girip jiu-jitsucularla kendilerini test ettiği, herkesin işte grappling dalı altında işte tutuş yaparak yaptığı güreş, sambo, işte kombat bilmem ne falan hepsinin bir arada, judocuların bir arada dövüştüğü bir şey vardı, havuz vardı ve orası her zaman Brezilya Jiu-Jitsu turnuvalarından farklıydı. Dövüşürken de daha agresifti, daha farklıydı. Oradaki insanların profilleri de her zaman Brezilya Jiu-Jitsu kökenli ve oradaki kültürden büyümüş insanlardan her zaman bir tık farklıydı. O her zaman vardı. Ama bu arada Brezilya Jiu-Jitsu ak kaşık değil. Yani Brezilya'da Jiu-Jitsu yapan büyük bir ekip, çok sert, böyle sokak adamı, çeteci falan gözüyle görülen insanlar. Çünkü onlar zamanlarında devamlı plajlarda ekipleriyle beraber kavga etmişler, olaylara karışmışlar. Birbirlerini vurmuşlar yani bir noktada. Hani böyle bir ciddi bir savaş gibi bir ortam var orada. Çok sağlıksız. Hani sporun da bence gelişiminde çok o zaman içinde. Hani hem şey diyoruz ya, başka bir bakış açısı olarak bunu değerlendir mesela. Hani ne kadar büyük faydası oldu Brezilya'nın ve Brezilya kültürünün bu sporun dünyaya yayılmasına diye bakıyoruz. Ama bir yandan da orada aslında o dönem yapılan bazı o sert geleneksel yapıların, birbirlerine olan bu husumetlerin, o kavga dövüşün ne kadar aslında Jiu-Jitsu'nun önünde bir set çektiğini de hiçbirimiz bilmiyoruz. Yani belki bundan çok daha başka yerlere gelebilecek bir spordu. Ama o dönem çok farklıydı. O dönem mesela yapılan meydan okumalar farklıydı. O zaman lider lidere meydan okurdu. Yani alttan gelen, sadece iyi dövüşen biri kalkıp da işte başka bir takımın liderine neredeyse küfüre varacak aşağılamalarda bulunmazdı. Birinin problemi varsa mesela gidip akademisinde suratının önünde dururdu yani. Kabul edilebilir, edilemez. Ama ben şahsen internetten tweet atmak, bilmem ne atmak yerine birinin suratının önüne gitmeyi tercih ederdim bana sorarsanız. Bu konuşmak için de olabilir. Dövüşmek isteyen birine de meydan okunur yani. Bu sonuçta biz bunu inandığımız şeyi yapıyoruz yani. Bu bir dövüş sanatı. Birisi senin tekniğinle, öğrencinle, öğrettiğin şeyle ya da yöntemlerinle alakalı sana hakaret etmeye başladığı zaman onu bir maça davet edebilirsin yani. Satranç oynuyor olsaydık onu ben de satranca davet ederdim. Bu bir medium yaratır. Bir kırılma noktasını kırar ortada. Ama şekil itibarıyla Brezilya Jiu-Jitsu ve Grappling daha popüler olmaya başladığında, Brezilya'dan dışarıya çıktığında olay biraz değişti. Daha vasıfsız hoca diyebileceğim bazı siyah kuşaklar dışarı çıktıklarında, bazıları ticari kaygılarla, bazıları mecbur kaldıkları için bazı ortamlarda işin kültürünü veremeden işin tekniğini verdiler. Ve bazıları çok hızlı promotionlar yapabildi. Bazıları kasetlerde, VHS kasetleriyle promotion yaptı o zamanlar. Şimdi çok daha başka bir yerde olay tabii. Ama bir dejenere oldu spor. Yani bir dojo kültüründen bir gym kültürüne geçti. Amerika'daki o hızlı pazarlama yöntemleriyle beraber. Şimdi son işte 10 yıldır, 10 küsur yıldır da bu pay-per-view eventlerin, yani MMA maçı pazarlanıyormuş gibi pazarlanan Jiu-Jitsu, davetiyeyle alınan Jiu-Jitsu organizasyonlarının etkisini daha yeni yeni görüyoruz aslında sektörde. Çünkü o dönem bir grup böyle bir event yapıldı. Metamoristir, şudur budur. Ve bunlar işte minder spor gibi değil, bir özel event gibi promote edildi. Davetiyeyle dünyanın en iyi dövüşçüleri, bazılarına 100 bin dolarlar verildi böyle. O zamanın parası iyiydi yani. Ve bu insanlar dövüştürüldü. Şimdi o zaman da bile bir o çizgiyi tuttu insanlar. Herkes terbiyeliydi yani. Saygılıydı birbirine bir çizgiye kadar. Meydan okuma her zaman olur. Ama o şekilde değildi. Ama şimdi bu yeni jenerasyon, özellikle Amerikalı bazı yeni jenerasyon çok bu işi MMA'leştirdi. Yani biraz o çizgiye sokmaya soktu. Artıları var mı? Var. Daha çok insan görüyor. Daha çok insan seyrediyor. Bu bir olay oluyor. Yerel, global alanlarda daha fazla izleniyor ama istediğimiz daha fazla, bu şekilde daha fazla mı? Hani bunun nereleri negatif, nereleri zarar veriyor spora? Bence onu da düşünmek ve konuşmak lazım.
Ama yani aslında sanki bunların hepsinin amacı para kazanmak gibi geliyor günün sonunda. Çünkü bu model boksta da her zaman var. MMA'de de var. Dediğin gibi dojo kültürünü tamamen yok eden bir şey bence. Katılıyorum. Yani orada John Danaher en azından yüz ifadesinden çok durumlardan hoşnut değil gibi duruyordu ama
kim
mesela
hoşnut olabilir?
Aynen, böyle Gordon Ryan umurunda bile değildi. Hani o anlamda bir hani master'ını tanımayan, umursamayan bir görüntücü. Bir yandan da çok saygı da duyuyor gibi davranışlarına ama en nihayetinde öyle bir komut ilişkileri yok aralarında. Yani tamamen çeklerin boyutunu büyütmek için bunu yapıyor gibi geliyor bana.
Yani çeklerin boyutunu ya tabii ki onun için
çünkü
yapıyor.
Seyirci de istiyor
bu,
gibi.
Bu hayır şimdi ilk çıkış noktaları buydu zaten. Hı hı. Ve aynı zamanda bunu yapmaya başladılar. Geri de bunu aynı zamanda yapmaya başladı. Koyduğu postlara dikkat edersen orada bir ritmi var. Anlatabiliyor muyum? Ara sıra bir tane hatun koyuyor. Bir tane ondan sonra komik bir şey koyuyor. Sonra bir tane jüz koyuyor falan. Hep orada bir ya böyle bir ortamı değiştiren, normalde bir profesyonel jüz sporcusundan beklenmeyecek bazı şekillere bürünmeye başladılar. Dikkat çekmek için. Ama bence bu olay onunla alakalı değil. Bu çok ciddi bir grudge mevzusu var burada. Yani bir problem var burada. O problemin üstesinden de gelemiyorlar. Bunu ben bir promosyon olarak görmüyorum açık konuşmak gerekirse. Yani.
Gerçekten böyle bir husumet var diyorsun.
Tabii canım, ama böyle promosyon mu olur ya? Andre Galva'ya iki tane tokat atacaksın. Andre Galva çıkıp özür diyecek falan. Yani yine dövüşmeyecek. O çok, böyle promosyon olmaz
çok garip
yani
geldi bu arada. Hani refleks olarak bile adamın, çünkü MMA kariyeri de olan biri Galva. Pride'de falan dövüşmüş biri. Hiç yani bir yumruk atma yeltenmemesi bile. Hani böyle uğraşmak bile istemedi herif gibi hani.
Valla ben yani iyi mi yaptı kötü mü yaptı emin değilim. Ben şahsen şöyle düşünüyorum. İkisinde de bana soruyorlar sizce kim haklıydı falan. Bunu konuşuyor millet internette. Hangisi haklıydı falan. İkisi de haksızdı ya. Bence çok ayıp ettiler. Çok yanlış bir şey yaptılar. Bir kere Galva bulunduğu pozisyonun ağırlığını bilmek durumunda. Yani birine orta parmağını kaldırıp ona gider yapıyorsan karşılığında koyman lazım. Ondan sonra çıkıp da yani 1 milyon dolara ben dövüşürüm falan demek. Bunlar işin kaçamakları. Türkiye'de de var bu tarz insanlar. Anladın mı? Evet. Üçüncü sınıf MMA'ci. Adam diyor ki 10 bin dolara dövüşürüm falan. Ya bırak Allah ya, sana kim yani, sen kimsin, anlatabiliyor muyum? Hani bunu yüksek fiyat söylemeyi biraz kaçmak için kullanmak da var. Yani bu saçma bir durum.
Tabii ki, tabii ki.
Onun için kaldı ki bu gelenekten gelen insanlar, ben uzun zamandır biliyorum Andre Galva'yı. Aynı lineage'den, aynı jenerasyondan gelmiyoruz ama aynı lineage'den geliyoruz. Onun beraber antrenman yaptığı çok insanla birlikte çalıştım. Onun bunu, bu böyle bir durumun altında kendini bırakması ya da bu pozisyonda olması, öyle milyon dolar falan değil, bedava dövüşmesi lazım.
Yani o, çünkü aslında
bir öyle bir jenerasyondan geliyor yani o. Böyle bir yerden geliyor.
Hani Brezilyalıların jiu-jitsu'sunu da aslında bir tür temsil ediyor değil mi? Öyle bir işin öyle
bak,
bir tarafı.
Ben buraya açtım şimdi. 36 yaşında 2017 yılında emekli oldu. ADCC'yi tekrar kazandıktan sonra. Pena ile dövüşmüştü finalde. Dünyadaki en iyi grapplerlardan bir tanesi. 6 kere IBJJF Dünya Şampiyonası'nı kazanmış. 2 kere ADCC altın kazanmış. 3 tane Super Fight kazanmış ADCC'de. 9 kere IBJJF Pan Amerikan şampiyonu. Yani bu fena bir adam yani. Hani
bir, tabii canım bu arada yani
bir inanılmaz tabii ki,
bir winner yani.
Hani inanılmaz yani. İnanılmaz bir adam ama 36 yaşında onu da söyleyeyim hemen bu arada. Bence kim kalır? Bence Gordon alır.
Bence
Gordon'a karşı yavaş kalır Andre. Ve bacağı defansı iyi olmasına rağmen Gordon'un size'ında bir adamla bacağı o level'da defansı çok iyi olmayabilir diye düşünüyorum. Andre bu maçta sıkıntı yaşayacaktır yani. Özellikle Gordon psikolojisini bozar onu. Bence sıkıntıya sokar. Çok dövüşeceklerini de ben zannetmiyorum açık konuşmak gerekirse. Andre öyle bir şey vermedi burada. Yani çıkıp bunun üstüne gitmedi. Özür diledi. Tamam dedi. Ben hata yaptım dedi ki hata yaptı. Dediğim gibi o ağırlığını bilmedi. Bilmeliydi. Ama Gordon'un yaptığı da yanlıştı.
Gordon böyle hani şey gibi geliyor bana. Çünkü böyle bir rol var ya mesela UFC'de şu an Colby Covington'ın doldurduğu bir rol. Daha önce aslında boksta Muhammed Ali'nin, esas Amerikan güreşinde Ric Flair'ın falan yaptığı. Kazanan iğrenç adam. Yani böyle hani herkesi provoke eden ve insanların onu kaybetmesi için izlediği. Yani bu evet. Mesela Usman maçını belki izleyenler hatırlayabilir. Colby Covington'la Usman'ın maçını. Colby sürekli Trump şapkası takıyordu, ırkçı ifadelerde bulunuyordu falan. Halbuki adam çiçek gibi adam yani. Daha önceki şeyleri hiç öyle bir şey yok. Ama güreşiyle, dövüş stiliyle ilgi çekemeyince bu sefer personasını böyle pembe takım elbiseler giymeye çevirdi ve Usman'la yaptığı maçta aslında bütün neredeyse ırklar arası bir maça onu çevirdiler ve ikisinin de en çok izlenen maçı oldu. Sonra Usman Masvidal maçından sonra yerden yere vuruldu adam. Hani ulan bu nasıl şampiyon, hiç heyecan yaratmıyor diye. Bu şekilde kötü adamı oynamak, bir şekilde o saygısız, kimseyi umursamayan ama yine de kazanan, o bad boy oynamak kazandığı sürece tutuyor. Aslında belki kanırın da...
Bak bad boy var, bad boy var. Şimdi bak ben ilk böyle bu şeye Kaliforniya'ya gitmeden önce galiba Brezilya'da bir turnuva seyrettim. O tenis kulüpte ünlü. Orada mesela bir kavga çıktı. Çok büyük bir kavga çıktı. Yani herkes böyle Brezilyalı takımlar gelmiş. Avrupa şey Brezilya şampiyonası, Brazilian Nationals, IBJJF'in. O böyle puzzle matlerde falan yapıyorlar o zaman. Çok güzel bir gündü. Birden bir tartışma çıktı iki takım arasında. Böyle buradan böyle bildiğin abartısız 50-100 kişi, buradan 50-100 kişi böyle birbirlerine girdiler böyle. Sonra iki tane yaşlı adam çıktı böyle ellerini kaldırdı. Ona hayt dedi, onun hüyt dedi. Herkes durdu. Kim bunlar ya dedim. Bunlar da master bilmem ne dedim. Master bilmem ne falan. O dedim iyi süper. Yani iki tane hoca yani. Şimdi orada bir kültür var bununla ilgili. Böyle bir tane adam geliyor. Hocaları. Hepsi büyük ihtimalle elinde büyümüş siyah kuşaklarının. Otur bakayım diyor. Oturun diyor. Sakin olun diyor falan. Bir sakin olun diyor. Her şeyi topluyor. Konuşuyor. Yani lider liderle konuşuyor. Hani öğrenciler... Öğrencilerle mevzu yaşıyorsa yaşıyor. Orada herkes o sınırın çizgisini biliyor. Yani orada bir şey vardı. Konuşulmayan bazı kurallar vardı yani. Şu anda yok bu olayla beraber. Bu çok tehlikeli bir şey. Yani kötü bir şey bence yani. Her türlüsü. Ama bu bence Andre Galvao'ya saygı duyma. Hata da yapsa ki hepimiz yapıyoruz. Ben de çok yaptım. Ama bu hatanın cevabı bu olmamalı. Yani çok alt jenerasyondan gelen biri bu sporda bayağı bu işi yapmış bir adamın pozisyonuna saygı duymalı. Kendisine duymuyor olabilirsin. Yani ben kendi tasvip etmediğim birçok insanla da pozisyonuna saygı duyduğum için ilişkimi belli bir seviyede tuttum yani zaman içinde. Bu yaptığın işe duyduğun saygıyla alakalı. Çünkü sen bunu yaparsan aslında jenerasyonlar içinde bir şeyleri değiştiriyorsun ve bu değişimden olumlu ya da olumsuz etkilenebilir bir şeyler. Bunu buradaki sorumluluğu almak zorundasın. Yani bu fitness değil. Ya fitness der, yanlış anlamasın fitnessçiler de şu değil yani. Ben bir fitness akademisi açtım. Sen işte ayda 300 lira ver, gir aletleri kullan değil burası. Yani burada başka bir şey var. Burada insanların devamlı olarak birbirlerini bir araç gibi kullanıyorlar. Yakın ilişkiler var, kültür var. Onu bozulduğu anda çok basit bir şekilde mesela Minder'deki bir düzen bile bozulduğunda bu sefer ne oluyor biliyor musun? O gelenekler aslında insanların daha üst kuşakların altları kontrol etmesi için değil, düzeni koruyabilmesi ve daha verimli olabilmek için Minder'de. O yüzden bazı sorumluluklar, bazı evetler, bazı hayırlar var. O düzen, o geleneğin bir yapısı var. O yapı da gelişimi sağlıyor. Bu yapı her ne kadar geleneksel olursa olsun tartışılabilir. geliştirilebilir. Ama iyiye doğru, olumluya doğru, daha güçlüye, güzele doğru yani. Böyle sen kalkıp da biz gazilyon kere şampiyon olmuş, master olmasına rağmen de altta çıkmış, dövüşmüş, yıllarca şampiyon olmuş birine kalkıp da tokat atmamalısın. Sana parmak da kaldırsa ayıplarsın ama kalkıp ona tokat atmazsın. Çünkü o tokat Andre'ye atılmadı aslında. Her ne kadar hata yaptığını düşünsen de Andre'nin o tokat onun pozisyondaki herkese atılmış bir tokat olarak görüyorum ben. Görmek zorundayım. Ayıp. Öyle abi, ayıp yani.
Ya ama işte zaten bu ya, Amerika'ya X bir şey girdikten sonra zaten o Amerikan kültürünün bir özelliği. Her şey pazarlanabilir, satılabilir ve en hızlı şekilde tüketilebilir hale getiriyor.
Ya tamam işte o bir argüman. Mesela bunu niye yapıyoruz? Hani ben bu arada bunu onun için bir daha söyleyeyim, yaptıklarını Hı-hı. düşünmüyorum. Ama bu tarz pazarlama, Hı-hı. MMA'de var olan bu tarz pazarlama bir yöntem. Bu bir pazarlama yöntemi. Hı-hı. Bunu bilerek insanlar bunu şey için yapmıyorlar. Gerçekten öyle olmadan da yapabiliyorlar. Mesela Conor çok tatlı bir herif mesela backstage'de diye biliyorum ben. O fırlatma mevzuları, olaylar dışında. Herkes öyle söylüyor. Maç bittikten sonra şöyledir, böyledir falan. Ama maça çıkana kadar, ki zaten o personasını giydikten sonra daha ünlü oldu. Değil mi? Takım elbiseler, abuk sabuk konuşmalar, tabii. Ona buna giderler, anladın mı? Ama günün sonunda bu bir pazarlama çalışması. Gerçekten o kafada olan insanlar sessiz. Mesela en son bu UFC'de Peter Yan maçında adam yerde, Peter yerdeki adama dizi vurdu.
Sterling'de.
Sonra da elini kaldırdı. Kendi elini kaldırdı yani. Hakem onun elini kaldırmadı ama o kendi elini kaldırdı yani. Şimdi o mesela bence çok daha kötü bir hareket.
Psycho'yu orada görüyorsun diyorsun. Evet. Gerçek psycho.
Ya, evet, o seviyede bir adam, o kadar saniye yerde kalmış bir adama kazayla diz vurmaz yani. Hani vurduysan da bir hata yaptığını biliyorsun orada. O zaman da elini kaldırmazsın. Üzülürsün, kabul etmezsin, şudur budur. Ama orada anlıyor musun? Ne gerçek ne değil, onun şeyini iyi gözlemlemek, iyi görmek lazım. Burada bir sıkıntı Anladım. Var yani. Pazarlama bir şey daha söyleyeyim. Çok tabii, konuşuyorum tabii, bugün. Önemli çünkü bu. Şunu da anlamak lazım. Biz Brezilya Jiu-Jitsu'yu, biz MMA'yı, biz dövüş sanatlarını falan, karşı tarafı yenmek, dövmek, sadece kendimizi savunmak, işte gidip sportif olarak başarılı olmak için yapmıyoruz. Sadece birini submit eden, boğan insana o yüzden kuşak verilmiyor. Çünkü bu bir öğreti. Yani bunun etrafında Brezilya Jiu-Jitsu tekniklerinden ve müsabakata alınan başarılardan daha fazlası var. O bilgileri aktarabilmek, bir sonraki jenerasyonlara geçirebilmek bir sorumluluk. O sorumlulukla beraber o kuşağı, o dereceyi, o saygıyı karşı tarafa kazandırıyor Jiu-Jitsu. O yüzden orada bir ince şey var. Eğer bunu para için yapıyorsanız yapmayın.
Ben işte tam bu arada araya girmen iyi olmuş abi. Yani. Tam onu diyecektim. Bir yandan da bir şeyin Amerikanlaşması pazarlanabilir, ucuz, daha hızlı tüketilebilir hale getiriliyor. Bir yandan da ama potansiyeline çok hızlı ulaştırıyor. Çünkü o aslında biraz kapitalizmin şeyi gibi. Hani en acımasız şekilde onu dizayn edersen en uca çok hızlı şekilde çıkıyorsun. Şimdi bu aslında jiu-jitsu'yu bir anlamda veya grappling sporlarını diyeyim, ileriye de götüren bir şey değil mi? Geleneksel anlamda geriye götürse de. Mesela bu Danaher'ın bu heel hook'ları, çünkü o da mesela geçen hafta konuşmuştuk Yusuf'un bölümünde de. İlk heel hook yapıldığı zaman taraftarlar yuhalıyor veya işte bu genel anlamda çok sevilmiyor. Brezilyalıların çok sevmediği bir şey. Ama herif o sevilmeyen şeyi yaparak, geleneği bir anlamda bozarak sporun kendisini de etkinliğini de bir adım öteye taşıyor gibi geliyor. Yani orada öyle bir ikilem
bir adım,
var.
Bir adım öteye. Evet işte o var.
Evet yani.
Onun için şunu söyledim. Yani o gelişiminden pozitif ya da negatif. Bunu yapanlar sorumlu.
Yani bunun anladım. Yani yarın öbür gün de bu iş tamamen bozu. Yani
aynısı Minder'de, aynısı onlar olacak yarın.
Minder'de arkadaşını gözetmeyen bir heel hookçu mesela başka türlü bir dojo atmosferi yaratıyor gibi bir yerden mi söylüyorsun? Yani çünkü herkes kendini geliştirmeye odaklandığı zaman sadece, karşı tarafı düşünmediği zaman bambaşka bir şey. Hani herkes birbirinin kuyusunu kazdığı bir atmosfer belki oluşuyor böyle bir şeyde.
Bencil bir ortam ama sporcu bencil olur. Bizim de öyle mesela, dövüşçülerimiz bencil olmak da zorunda. O bambaşka bir şey. Ya ama bunu seçebilmek lazım. Mesela ben evet antrenman, maç antrenman yapıyorum. Şimdi bencilim. Kimseye hiçbir şey vermeyeceğim. Herkes alacağım. Bu kafa başka bir kafa. Ama ben kimseyi saymam, kimseyi bilmem. Ben takım arkadaşlarıma zarar veririm. Onların dizi, beli, boynu benim için çok önemli değil. Ben kariyerime bakarım diyen insan zaten bir yere kadar gidebiliyor. Çünkü kimse onlarla çalışmak istemiyor bir zamandan sonra. Ben bir kere 2012'de Brezilya'ya gittiğimde şeye gidecektim bir gün, birkaç gün. Rico Vieira'nın orada antrenman yapıyordum. Birkaç gün dedim şeye gideyim, American Top Team'e. Ondan sonra bu hafta gelme dediler. Niye dedim? Tonkinho burada dediler. Gelenleri kırıyormuş. Yani yabancı gördüğü zaman böyle üst kuşak falan. Dediler tehlikeli olur. Sen bu hafta gelme falan. Ya böyle bir şey olabilir mi? Düşünsene yani. Şimdi benim mesela benimle tanışacak, bir network yapacak, konuşacak, sohbet edecek. Belki ben onunla özel ders alacağım orada. Ben siyah kuşakken bile orada gidip özel dersler alıyorum insanlardan. Bilgi bir alışverişte bulunuyorum. Orada bir komünite var yani. Adam bunun hep dışında. Akademide kimse yok. Ve sonunda UFC'de dövüşen ve kaybetmeyen, grappling çok deneyimli bir grappler. Yıllarca dövüş, her yerde dövüştü adam. Ve çok da başarılı bir kariyeri var. Ama UFC'den kovuldu, oradan kovuldu, buradan kovuldu, buradan kovuldu, her yerden kovuldu. Kendi akademisinden bile kovuldu bu yüzden. Yani bunun bir sınırı yok yani. Orada bir şuursuzluk var. O şuursuzluk kontrol edilmek zorunda. O saygı dediğimiz şey yapıya duyulan saygı. Hocaya duyulan saygı, üst kuşaklara duyulan saygı değil. Yani orada Brezilya Jiu-Jitsu'ya ve bu yapıya duyduğun bir saygı var. Pozisyonlara duyulması gereken bir saygı var. Çünkü bu insanlar bir platform yaratıyorlar. Sen o platformun üstünde oturuyorsun. Bununla ilgili bir şey konuştu Robert. İkinci derecemi bana takarken. Bunu da yayınlayacağım bu aralar. Herhalde Instagram'dan falan koyarım. Çok güzel bir konuşma yaptı. Ben çok inanıyorum ona. Hep bu platformların üstünde insanlar var. Yani bizden daha önce bu fedakarlıkları yapmış insanlar. Biz onların sayesinde bu sporu oradan aldığımız bilgilerle belli bir yere getirdik bu sporu. O yüzden o platformlara saygı duymak zorundasın. Bugün Gordon bu işten milyonlarca dolar kazanabiliyorsa bu Andre gibi adamların 10-20 yıl boyunca IBJJF'de şurada burada bedava 5 kuruş para almadan sadece 2 tane özel dersle hayatını geçindirerek Brezilya'da yıllarca 3 kuruşa yaşayarak bunu yapmasıyla, bu fedakarlığı yapmasıyla bu spor bu hale geldi. Onun sayesinde Gordon, Andre gibi adamlar sayesinde bunu yapıyor. O yüzden bence altta yaratılan platformlara saygı duyulması şart. Tabii ki o platformlarda hocaysa hocalığını, master'sa master'lığını bilecek arkadaş yani.
Peki şeyi soracağım. Bu meşhur Gracie'nin bir tane plaj kavgası var. Yine böyle bir tokatla çıkan. Kim ne olduğunu unuttum şu anda.
Hickson.
Orada esas ya onu mesela bundan ayıran şey ne sence? O çünkü iki dojo arasında bir mesele var ve onu kavga ederek çözüyorlar. Basitliğinde bir şey. Bu daha tüm sistemi, o dediğin dojo sistemine hakaret olarak algılanıyor diye mi mesela?
İşte ondan bahsediyorum. Şimdi o dönem Brezilya'da bu bir self-defense sistemi. Hı hı. O zaman pek buna böyle spor olmaya başlıyor ama böyle bir spor gibi de tam bakılmadığı bir dönem. Şimdi bu bir spor. Şimdi ne demek bu? Buradan insanlar para kazanıyor. Hayatlarını geçindiriyorlar. Daha fazla olanak var. Ne bileyim bir sektör oluşmuş. 10 tane, 20 tane, 100 tane tişörtçü var yani. Biz başladığımız zaman kimono bile 2-3 markaydı yani. Çok çeşit yoktu. Ataman 2 tane kimonosu vardı. Ve büyüdü böyle olay birden inanılmaz bir şekilde. Ama o bambaşka bir zaman. İşte demin onu söylüyordum zaten. Ne kadar zararı oldu bu işe? Ne kadar faydası oldu tartışılır. Göz önüne getirdi, dikkat çektirdi, tamam. Ama bir yandan da eminim çok da zararı olmuştur. O konuda ben de çok bir şey söyleyemiyorum. Açık konuşayım. Ama ben bir tarafa doğru yatmam gerekirse ben bunun bu şekilde yapılmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü günün sonunda kısa vadede çok fazla kafa çeviriyorsan ama uzun vadede kaç insan çocuğunu bu spora vermiyor? Kaç insan bu işi artık çirkin görüyor? Kaç sponsor bu işe tam olacakken aman falan diyor. Bunu da ölçemiyoruz yani. Onu ölçemediğimiz için aslında kaçan o opportunity cost'un Türkçesi ne ya?
Fırsat maliyeti.
Maliyeti bilmiyoruz. Ya orada bir fırsatlar var yani, kazanılabilecek bazı şeyler var ama onlar kazanılmamış. Onu ölçemediğimiz için şu anda elimizdeki verilerle aman tokat attı da işte ona bak ne güzel oldu diyoruz. Ya belki de onu bugün Nike'ın genel müdürü seyrediyor ve diyor ki lan böyle bir şeye niye yatırım yapalım biz diyor.
Evet, doğru diyorsun. Veya
yanlış o... yani.
Bir de maçı da yapmıyorlar vicdansızlar. Ulan bari maçı yapın, benden daha seyirci kısmında da öyle diyorum. Hani bari hype'ladınız maçı yapsaydınız. Bence de yapmayacaklar bu arada. Hani Galva
bitirdi onu. Özür diledi. Haksızım dedi. Böyle. Yani bunu işte orta parmak gösteriyor da ona işte elini uzatıyor, elini uzatmıyor. Yani bizim de hiç hoşlanmadığımız zamanda benim de problem yaşadığım bir sürü insan var.
Hepsine ama tokat mı atacağız?
Ya öyle değil. Yani medeni olabilmek lazım bazı konularda.
Yok, katılıyorum yani.
Elini uzatır, uzatmazsın ama kalkıp da hani orta parmak falan kaldıracağın adamla zaten diyaloğun çok farklı ya. Yani yapmamalıydı bence o da.
Yok yok, orası zaten öyle. Peki daha bu gelenek ve saygı çerçevesinde bu olaydan işi biraz kaydırıp şeyi de konuşmak istiyorum. Yani X bir spor ve bu daha geleneksel sporlar diyeyim. Şimdi geleneğin kendisi hem biraz oluşan bir şey, bir yandan oluşturulan bir şey. Çünkü o dediğin sistemden ötürü biraz mitlerle, biraz askeriye gibi. Sence bu anlamda katı olan sporlar daha geride kalıyor mu? Yani uzak doğu, mesela atıyorum Muay Thai'de de böyle bir gelenek, saygı miti var. Yeni teknikler var. Yeni teknikleri kullanmayanlar, daha ona sadık kalanlar
hayatta
var.
Hayatta hiçbir şey geride kalmaz. Yani
çok iddialı bir
geride
çok
kalmaz. Iddialı bir geride kalmaz. Şimdi sen ya mesela
kaybediyor yani.
Şöyle neyi
spor
kaybediyor?
Spor branşında mesela atıyorum.
Şöyle söyleyeyim sana. Şimdi Pedro Valente'nin bir o götürdüğü bir lineage'den bir şeyi var. Bir geleneği takip ediyor.
Evet.
Ve çoğu zaman hatta bazı oğullarından ve torunlarından da daha böyle strict, daha böyle gelenekçi bir yapıyla takip ettirdiği bir yol var. Savunma alanında çok bu işten çok ciddi paralar kazanan, çünkü böyle apartmanlar falan içini böyle Kodokan yaptım dedi. Daha geçen 3 gün önce falan konuştum onunla. Böyle Kodokan yaptım dedi. Jiu-Jitsu'nun Kodokan'ını yaptım Miami'de dedi. Binlerce öğrencisi var. İnanılmaz ya. Yani. Şimdi başarıyı neyle ölçüyorsun? Parayla ölçüyorsan inanılmaz paralar kazanıyorlar. Onu biliyorum. Herkes biliyor. Ama o seçtiği bir yol ve o yolda ne kadar yukarı çıkarsın o seninle alakalı bir durum. Mainstream'e gitmeyi seçmezsin. Bugün mainstream mesela eğer bu olduysa biz bunu ya seçeceğiz ya kendi çizgimizi buraya getireceğiz. Yani biz saygılı adamlar sokacağız oraya. Yani jiu-jitsu zaten iyi adamın. Bunu yapmaya ihtiyacı yok. Ama yapmayı seçiyor. Bu kimi neyle etkileyecek bu emin de değilim bu arada. Ama biz mesela oraya daha saygılı ve onu onun bu tahriklerine gelmeyecek, ona da saygı duyan, eğilmesini bilen, çenesini de kaldırmasını bilen, bunu ne zaman yapacağını bilen öğrenciler yetiştirip böyle adamların önüne koymakla yükümlüyüz diye düşünüyorum. O anlamda geride kalma diye bir şey yok. Böyle bir yürüyor herkes. Sen mainstream'de kalmayıp bu tarafa da gitsen kendi yolunu seçmiş oluyorsun yani. O yolda nereye kadar gidersen. Eğer hedefin paraysa para hiç yani dokunmadan böyle adam düşünen herifler var. Eminim bugün meşru bazı dövüşçülerden çok daha fazla para kazanıyorlar. Daha fazla görünürlükleri var. Eğer hedefimiz buysa. Ama bir de bu işi gerçekten yüzlerce yıllık geleneğin bir parçası olarak içselleştirmiş, bunu bir gelenek olarak yapan insanlar, bundan sadece birini sabit etmekten değil ama bunun kültüründen, bunun biliminden etkilenmiş, bunu bir hayat tarzı olarak benimsemiş, kendiyle barışık, sadece tekniklerin değil, ruhunu da geliştirebilen insanların disiplinidir bu. Yani ben öyle görüyorum. O yüzden herkesin de ayrı bir yorumu olabilir yani. Sen bunu fitness olarak görebilirsin. Yani bir buraya bir üyelik ver, gir, isteyen istediğini yapsın, kanka, kardiyo, kardeş, hadi herkes kardiyo yapsın. Anlatabiliyor muyum? Hani bana bu bir keyif vermiyor yani. Ben orada ait hissetmiyorum kendimi o yapılarda.
Ben herhalde biraz daha Hollywood düşünüyorum. Bana çünkü çok şey geliyor böyle.
Çok doğal, mesleki dezenformasyon.
Olabilir. şey gibi geliyor yani, o işte gelenekçiler var. Onlar mesela 1960'ın jiu-jitsu'sunu yapıyor hala. Atıyorum o Carlos Gracie'nin böyle hani arkadaşlar bu böyledir işte. Yok. Şeydir. Bir de böyle bu işte hippiler var. Bu Craig Jones'lar, Danaher'lar ve o Danaher'lar
şu an... Tent Planet falan mı?
Aynen, Tent Planet.
Serbest radikalciler.
Ya her şeyle işte onlar rahat. Zaten hayat tarzları da çok zaten garip. Çok yani hani standart bir insan hayatına kıyaslanırsa. Onlar da böyle işte o geleneklere bağlı kalmadıkları için, bu Star Wars'ta da şey vardır ya, Sith'ler daha güçlüdür falan çünkü kuralları yoktur. Onun gibi bu müsabaka kısmını domine ettiklerinde işte bu gelişim aslında bu gelenekten ayrılmakla oluyor gibi. Bunu mesela MMA özelinde düşündüğüm zaman mesela aslında tam tersi. Çünkü gayet mesela en büyük iki dövüşçü kim benim için? Habib ve George St. Pierre mesela. İkisi de acayip mesela şey herifler. Düzgün.
Düzgün olursan düzgün.
Aynen. Tabii.
Habib öyle mesela. Düzgün değilsen o da düzgün değil. Ama GSP herkese düzgün.
Evet, GSP şey ya, tipi de yani. Düzgün falan. Saçma sapan bir adam.
Düzgün.
Bir yandan da eğer dövüşün en üst, en ne denir ona, gerçekten hayatta kalma yakın deneyimi MMA ise, bunu en üst düzeyde yapan iki adam her zaman hem rakibine saygılı hem bence yetişme biçimleri de geldikleri yerde şey, bu gelenekleri temsil eden, yani Habib bugün geldiği zaman çok kendinden önce başlamış. Babasının aslında bir anlamda temsil ettiği o güreş geleneğinden geliyor. Evet. Bu arada George St. Pierre de Danaher şey değil mi?
Çalışıyor.
Çalışıyorlar değil evet. mi onlar? Ulan bak herifi şey dedik.
Yo adam ama başka. Şimdi orası işte adamın, çok farklı evet, bak. Çok orada yani. Çok farklı bir yapı var yani. Daha ilginç söyleyeyim sana. Onlar Enzo'nun altında çalışıyorlar ya. Daha evet, harbisi, daha ilginç. Gelenekçisi yok yani. Bu çok adam ilginç. Benim en sevdiğim adamlardan bir tanesi yani. Çok geçen gün doğum günüydü. Post attı, şey yaptım hatta Instagram'dan post attım. Yani çok tatlı bir adam. Singapur'da tanıştım, oturdum, yedim içtim adamla. Gerçekten o internette o bir onun böyle bir yarattığı bir imaj var. O gerçek. Yani öyle bir adam o. Gerçek bir master. O böyle gelenekçi bir adam. Yani o jenerasyonu yaşamış, meydan okumalara gitmiş, dövüşmüş bir adam. Ama akademisinde kontrolü tamamen Danaher'e vermiş. Ona güvenmiş. O da başarılı işler yapıyor. Biraz o işten çekilmiş yani arka planda yapan biri Enzo artık. Ama onun orada bir öyle bir ortam olması, o ortamda insanlara bazı farklı özellikler verilmesi, sportif amaçla onları bir ön plana çıkarttı. Doğru. Bu bir artı olarak kabul edilebilir. Ama günün sonunda bir daha söyleyeyim. Bir sportif başarı, sadece sportif başarı peşinde isek zaten olay çok farklı bir yere gidiyor. Yani sadece bu değil olay. Yani bunu düşündüğümüz zaman şöyle evolve etti bu iş, böyle ilerledi, böyle gelişti diye konuşurken şunu unutmamak lazım. Jiu-Jitsu ilk günden beri ufak tefek hep evolve ediyor, hep gelişiyor. İşte daha önce işte bilmem ne guard vardı. De La Hiva geldi. De La Hiva eskiden de çok yapılmasına rağmen o dönem bir unutulmuş bir kontrol pozisyonu. De La Hiva onu tekrar bir güçlü bir pozisyon haline getirdi içinde olarak çok fazla. Sonra işte atıyorum bir dönem mesela giyotinler çok popülerdi. Herkes giyotin falan kovalıyordu. Ondan sonra bir ara berimbola. O herkes berimbola yapıyor. Herkes deli gibi berimbola yaptılar. Şimdi yavaş yavaş footlock, leglock olay birazcık daha değişti. Yani evolution hep var. Ama tradition'ı dejenere etmek hep yoktu. Spor hep evolve ediyordu. Hiçbir zaman ya bu leglock işine geldi de böyle oldu falan. Böyle değildi yani. Anladım. Bu hep vardı yani. Hep vardı. Ya neydi? Bir ara kimura trap vardı. İşte kimura trap sistemleri bilmem neler falan. Yani var. Hep var. Hep oldu. Hep de olacaktır yani. Oyun içinde de anlı böyle ufak buglar buluyor insanlar. Grappling ve jiu-jitsu çok zengin konular. Yani gelişime çok açık hala. Ama ilk defa benim gördüğüm kadarıyla bir takımın master'ı ya bu kadar aşağılanıyor. Ki dediğim gibi o da hak etti mi etti. Orada böyle bir bu durum bir şey yarattı. Bir tartışma alanı yarattı yani. Ve iki tarafa da yani öyle değil ya da öyle diyemiyorsun. Çok garip bir durum. Ama günün sonunda baktığın zaman bence tatsız bir durum ve görmeden kaybettiği şeyler bu iş yüzünden sporun. Bence daha fazla. Ben öyle görüyorum yani.
Vallahi benim de abi ekleyecek bir şeyim yok. Benim için çok Eğlenceli bir sohbet oldu. Senin var mı söyleyecek bir şeyin?
Vallahi yok, yine 40 dakika falan konuşmuşuz. Buradan bakıyorum zamanı. Yok aslında, söyleyeceğim birçok şeyi söyledim. Bana çok sordunuz diye bu hafta araya böyle bir bölüm sokalım dedik. Hem bunu konuşalım. Lütfen yorum yapın alta. Ben de merak ediyorum ne düşünüyorsunuz. Bu işi bilen bilmeyen insanlara da tavsiye ediyorum. Biraz araştırın bakın. Sektörü takip edin. Spor nereye gidiyor? Yeni başlayan öğrencilerimiz özellikle. Burada gelip çok keyif almaya başlayan insanlar. Seyrediyorsanız ki eminim bakıyorsunuzdur. Bu spora genel olarak daha büyük bir çerçeveden bakmak sizin de kişisel gelişiminiz açısından önemli bence. Öyle görüyorum. Ekleyecek çok da başka bir şeyim yok. Ben açtım. Saygısız Semih kapatsın o zaman diyorum. Madem bugün konumuz saygı, kendisi kapatsın.
Kafes Podcast'in bu haftaki bölümünün de sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yine yeni konu ve konuklarla görüşmek üzere. Hoşça kalın.